Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Mahfi abi, biz sizinle bugüne kadarki sohbetlerimizde aslında çok fazla yatırım araçlarına girmiyoruz. Genelde ekonomi, makro ekonomi, onun çevresindeki konuları konuşuyoruz ama istersen bugün yatırım araçlarına şöyle bir bakalım.
Evet, çok soruyorlar bize de çünkü. Evet. Gerçi biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama ne oldu ne bitti ona bakıyoruz.
Evet, onu belirtelim. Burada evet. Bir yatırım tavsiyesi yapacak. Kesinlikle. Durumda ve donanımda da değiliz. Evet. Yapma niyetimiz de yok.
İstediğimiz bir şey de değil.
Evet. Evet, istediğimiz bir şey de değil. Şimdi yatırım araçlarına bakalım dedik. Ben size sorayım, siz yanıtlayın. Ondan sonra üzerinden de geçeriz. İsterseniz önce altın, dolar, kripto para, hisse senedi, bunlara şöyle bir genel olarak bakalım. Mesela son bir yılda neler oldu bunlarda? Şöyle bir özetleyebilir miyiz?
Hay, hemen ben böyle bir çalışma yapmıştım zaten. Onu özetleyeyim. Mesela altının onsu. Ons olarak yani 31.1 gramlık altının karşılığı böyle ölçülüyor dünyada değeri. Bu %36 artmış. %36 değerlenmiş ons altın. Bir yıl içinde, son bir yıl içinde. Doları iki şekilde ölçebiliriz. Bunlardan birincisi dolar endeksiyle ölçmek. Yani orada işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret partneri olan ülkelerin şeylerine göre, para birimlerine göre nasıl bir değer alıyor diye bir endeks. Çok önemli bir endeks bu. Bu endeks son bir yılda %3 artmış. Daha da fazla artmaz zaten. Endeks böyle artar. Fakat Türk lirasına karşı %20 değerlenmiş dolar son bir yılda. Üçüncü bakacağımız şey hisse senetleri. Tabii hisse senetlerine tek tek firma bazında bakma gibi bir bakabiliriz de onları konuşma gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla BIST 100 endeksine bakarak o ne kadar değerlendi genel bir değerlenme olarak %21 değerlenmiş yani bir yıl içinde, son bir yıl içinde. Burada aslında önceki bazı dönemleri değiştirirsen çok daha büyük değerlenmeler görülüyor. Fakat son dönemlerde biraz düşüş olduğu için o yüzden böyle görünüyor. Mesela Amerikan Dow Jones endeksine bakarsak o ne kadar değerlendi? O da %26 değerlenmiş. Orada ciddi bir değerlenme var. Şeye de kripto paraların hepsine de tek tek bakma imkanımız yok. Bitcoin'i bunların temsilcisi diye alırsak en çok bilinen ve işlem hacminin en yüksek olduğu kripto para olduğu için buna bakarsak buradaki değerlenme inanılmaz. %165 değerlenmiş dolar bazında. Çok ciddi bir değerlenme var. Dolayısıyla bir sıralamaya koyarsak en fazla değerlenen Bitcoin bu son bir yılda. Onu altın izliyor. Ondan sonraki değerlenme de BIST 100 endeksinde geliyor.
Tabii hisse burada senetleri. Şeye dikkat çekmek lazım. Altının ons yani dolar fiyatı gram altına bakarsak gram altındaki değerlenme çok daha farklı çıkacaktır.
Daha fazla daha çıkar büyük bir ihtimalle. Evet. Çünkü gram altın yani hep onu söylüyoruz ya yani Amerikalıyla altın alan Amerikalıyla altın alan Türk arasında bir fark var. Çünkü altının fiyatı dolarla belirleniyor. Dolayısıyla Amerikalı açısından dolar değişen bir şey değil. Altın fiyatı artarsa kazanıyor, düşerse kaybediyor. Halbuki bir Türk hem dolardan hem altının fiyatındaki artışlardan etkileniyor. Artış veya azalışlardan. Evet. Dolayısıyla buna gram olarak baktığımızda Türkiye'deki şeyine baktığımızda gram olarak çok daha fazla bir artış görebiliriz.
Şimdi biz %26 dediniz sanırım değil mi?
Evet.
%26 Türk lirası dolara da %20 dediniz. Yani her ikisi de son bir yılda %48 olan tüketici fiyatı enflasyonunun altında kalmış. Yani buraya yatırım yapan reel olarak enflasyon karşısında kazanamamış, kaybetmiş görülüyor. Altını bilmiyorum ama altın dolar cinsinden
36 dolar cinsinden gram onu olarak biraz bakarsak, düzeltirsek kabaca yakalıyor gibi.
O yakalıyor,
yani yaklaşıyor.
Geçiyor da olabilir.
Belki geçiyor olabilir. Evet, ona öyle bir de bakmak lazım. Burada en büyük kazancı Bitcoin.
Bitcoin evet.
Ya da kripto paralara para yatıranlar elde etmiş görünüyor.
Peki. Bir de bakmamız gereken herhalde Amerika'daki seçimlerden 5 Kasım'dan bu yana olan tablo. Trump seçildikten sonra nasıl bir hareket oldu? Çünkü piyasalar çok ilginç bir reaksiyon verdi Trump'a.
Evet, yani bir süre tabii çok uzun değil.
Değil.
Yani oradan buraya geçen süre çok uzun değil. Ama altın %2 değer kazanmış yeniden. Devam etmiş değer kazanmaya. Dolar biraz daha iyi. Yani son bir yılda %3 endekse göre değer kazanmış görünüyor. Trump'tan sonra %2 daha ilave etmiş üstüne. Yani o kısa sürede daha iyi kazanmış. Türk lirasına karşı öyle değil. Çünkü Türk lirası değerleniyor ilginç bir şekilde. Neden? Çünkü bu hep konuştuğumuz şey faizin yüksekliği nedeniyle ve onun bir dolar faizine dönüşmüş görünmesi nedeniyle Türk lirasından, dolardan Türk lirasına dönüş var. O nedenle Türk lirası fazla değer kaybetmiyor. Bilakis ya daha doğrusu dolar Türk lirasına karşı çok değer kazanamıyor. %1 civarında kalmış o. BIST 100 endeksi %8 değer kazanmış. Çünkü şey de kazanıyor, Dow Jones da kazanıyor. Ona paralel bu da kazanıyor. Kripto paralar %30 değer kazanmış. Burada bir iniş çıkış var yani. Son zamanda bir daha düştü, tekrar kazandı falan. Biraz iniş çıkışlı bir şey ama yani her halükarda baktığımızda öncesinde ve sonrasında Bitcoin ya da kripto paralar diğerlerine göre bayağı değer kazanmış görünüyor.
Evet, biraz piyasalarda Trump olumlu tepki gösterdi diyebiliriz. Evet. Özellikle iş dünyası Amerika'da Trump'ın politikaları neyi öngörüyor? Mesela vergilerde indirim görülüyor. Özel sektör için hayatı kolaylaştıracak. Büyümeyi destekleyici politikalar.
Doğru.
Biraz daha belki gelecekte borsada işlem gören, Amerikan borsasında işlem gören hisse senetlerini olan şirketlerin karlarında, bilançolarında bir düzelme görülecek diye beklenti var. O hareketi gördük biz son bir hafta, 10 günde.
Bir yandan da tabii bunu kripto paralarda da görebiliyoruz. Bir yandan da çünkü Trump'ın ilk döneminde kripto paralara karşı Trump iyimser yaklaşmadı. Yani iyi bir yaklaşım yapmadı.
Sıkı kripto
olumsuz yaklaştı. Evet. Bayağı ciddi bir kripto düşmanlığı vardı senin değindiğin gibi. Sonradan değişti bu fikri. Özellikle Çin'in bu işe girmesi Amerika'yı çok etkiledi. Ve Trump da bu kripto paralara çok daha yumuşak, hatta yani dünya parası haline getirebiliriz falan gibi çok şeyi aşan konuşmalar da yaptı. Dolayısıyla kripto paraya olan ilginin artmasında onun da çok etkisi var. Çünkü biliyorsun bu kripto parada Amerikan hazinesi biz bu işi denetleyeceğiz dediği anda buradaki insanlar çıkmaya başlıyordu ve kripto para çok ciddi düşüşler yaşayabiliyordu. Şimdi Trump böyle bir açıklama yapınca demek ki destekleyecek diye girişler arttığına göre, talep arttığına göre kripto paralar ciddi değer kazanıyor.
Bu Amerikan yeni hazine bakanlığı için adı geçen Scott Bessent de, o da gene Trump'ın bu yaklaşımını destekleyen isimlerden birisi. Muhtemelen etkisi de olan isimlerden birisi. Gerçi hani orada artık ağanın lafının üzerinde laf edilmez derler ama yani Trump'ın dedikten sonra Scott Bessent, ama Scott Bessent geçmişte Trump'ın politikalarını şekillendiren isimlerden, etkileyen isimlerden biri olduğu için muhtemelen bu kripto yaklaşımında onun da payı vardır.
Muhtemelen yani Trump'la mutlaka görüşmüştür bunu. Yani tersine bir şey beklenmiyor.
Evet.
Dolayısıyla kripto paralara olan ilgi de ve talep de artıyor ilginç bir şekilde. İlginç bir gelişme oldu burada.
Peki mevduat faizine hiç değinmedik aslında bu analizlerde.
Evet.
Şimdi tabii TL mevduat özellikle bizde orta kesimin ve toplumun önemli bir kesiminin geleneksel yatırım aracıdır. Çok risk almayı sevmez, götürür parasını mevduat faizine yatırır. Oradan garanti, baştan bilir ne alacağını, ona yatırım yapar. Yani aslında tasarrufların dağılımına bakarsak önemli çoğunluk buradaydı. Biz bunu biraz 2021'den sonra negatif reel faize geçip mevduat faizlerini baskılayınca biraz değiştirdik, bozduk buradaki alışkanlığı. Daha doğrusu Türk lirası mevduata yatırım yapanları bir anlamda cezalandırdık. Onlar uzun süre çok ciddi kaybettiler. Şimdi burada nasıl, orada kayıplar telafi edilmeye başlandı mı? Görüntü nasıl?
Çok burada ilginç bir durum var. İnsanlar özellikle mesela döviz mevduatı olanlar, mesela KKM, işte kur korumalı mevduat kabaca 140 milyar dolarlar civarındaydı. Şimdi 40 milyarın altına geriledik. Yani 100 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduattan dönüş var Türk lirasına.
Çok ciddi.
Bu onun dışında da döviz mevduatlarından da dönüşler var. Yurt dışından carry trade ile gelen para da var. Henüz çok yüksek değil, öyle görüyorum ilk şeylerde. Ama böyle bir giriş var. Bu niye geliyor? Çünkü %50 faiz var bankalarda. İşte bunun neti 40'lara gelir diyelim. Ya çünkü hepsi 50 değil. Bazıları 45 veriyor, 41 veriyor, 42 veriyor vesaire. Neti 40'a gelir diyelim. Yani %40, yani 10 bin dolar getiren birisi yıl sonunda 14 bin doları oluyor. 10 bin doları getirip Türk lira. Bunun bir tek şartı var. Kur değişmeyecek.
Doğru.
Ya da değişim çok ihmal edilebilir düzeylerde olacak. Bu kadar dönüş olduğu zaman dövizden kur da değişmiyor zaten. Yani Türk lirası daha cazip hale geliyor, çekici hale geliyor. Türk lirasında talep arttığı için Türk lirası değerli hale geliyor. Bunun çok etkisi var. yani faize göre insanların buraya dönüp mevduata dönmesi. Dolayısıyla senin dediğin o mevduatın cazibe kaybetmesi tersine döndü. Tamam. Türk lirası mevduat şimdi cazip hale geldi. Çünkü döviz mevduatlarda da böyle binde bir falan gibi ihmal edilebilir. Faiz yok gibi bir şey yani sıfır diyebiliriz.
Tabii burada yatırımcının bir tercihi var. Çok ciddi bir düşüş var KKM'de. Ama düşmeden önce gelinen seviyede de çok ciddi bir artış ciddi vardı. Var, evet. Artışın arkasında o dönemde KKM bir kriz önlemiydi.
Doğru.
Kuru öngöremediği bir şekilde kurda düşüş olunca ekonomi yönetimi böyle KKM gibi şapkadan deyim yerine ise bir tavşan çıkarttı. O sayede de aslında önünü kesti. Ama sağlıklı bir enstrüman değildi. O dönemde tasarruf mevduatı sahipleri bankalar eliyle devlet tarafından bu yöne yönlendirildi. Bankalar müşterilerini aradı, KKM'ye yönlendirdi. O zaman nasıl bir yönlendirme varsa sonrasında da tersi bir yönlendirme oldu. Aynen. Dolayısıyla o sert hareketler büyük ölçüde o ekonomi yönetiminin yönlendirmelerinin sonucu, yoksa vatandaşın durup öyle bir tercih yapması yok. Yani yok, bir cazibe yaratıldı. Sonra o cazibe kaybedildi. Şimdi onu görüyoruz. Tamamen yok olması hani o bir ara önlemdi. Doğru bir belki istenen sonucu aldı ama para politikası açısından da birçok handikapları, sorunları vardı.
Ya orada yanlış tabii faizi enflasyonun altına düşürmekti. Evet. Onu düşürünce insanlar buradan gelir kaybettiklerini düşünerek döviz mevduatına döndüler. Onu önleyebilmek için KKM'ye getirildi. Evet. İşte KKM şimdi yavaş yavaş bunu tersine döndürüyoruz ve bugün geldiğimiz noktada aşağı yukarı demek ki 2024 sonuna geldiğimize göre 3,5-4 yıl önce başladığımız, adım attığımız bir yanlışı düzeltmeye kaç yıldır uğraşıyoruz. Işte.
Doğru.
Yavaş yavaş düzelecek.
Daha da yolu var. Tamamen sıfırlanması yani. İçin yolu
daha
da var.
Daha bir yolumuz var.
Peki önümüzdeki dönemde ne olur? Şimdi bir hani seviye belki vermek istemeyebilirsiniz ama yön olarak bu konuştuğumuz araçlarda durum ne olur? Artı bizim bu aşamada izlememiz, takip etmemiz gereken faktörler, gelişmeler neler? Çünkü birçok koşula bağlı. Yani bu böyle olur ama şu varsayımlarla olur gibi biliyorsunuz. Genel bir yaklaşım vardı ekonomistlerin. Bu arada dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Değil. Sadece tahmindir. Onu belirtelim.
Aynen.
Ne diyorsunuz?
Çünkü iş yatırım tavsiyesine gelince biz hemen senden klasik.
En son onu da soracağım. Yani 100 liranız olsa nasıl değerlendirirsiniz diye.
Okey. Tamamdır. Mesela birçok yatırım uzmanı ons fiyatının 3000 doların üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. 2000. Benim tahminim değil bu.
Benim
ben bu işin uzmanı değilim. Yani altını ben takip ediyorum ama bu kadar böyle tahmin verebilecek kadar yakından izlemiyorum. Ama genel görünüm, genel şey bu. Yani düşeceğini söyleyenler de var ama büyük çoğunluk ve ağırlıklı itibar edilen tahminciler, yorumcular 3000 doların üzerinde seyredeceğini tahmin ediyorlar. Ondan sonraki 5 yılda daha da yukarılara gideceğini tahmin ediyorlar. Tabii bu biraz şeye bağlı, yani savaşlar nereye gelişecek, petrol fiyatları ne olacak, Amerika'nın büyümesi, Avrupa'nın resesyondan çıkıp çıkmayacağı, bir sürü şeye bağlı. Çin'in durumu gibi bir sürü şeye bağlı ama böyle bir tahmin var. Dolar endeksinin de iniş çıkışlar yaşayacağını, çünkü Trump'ın atacağı adımlar da çok tahmin edilebilir adımlar değil. Yani şimdiden bir şeyler açıklıyor ama şunu yapacağız bunu edeceğiz diye, ama sürprizlere açık bir başkan. Dolayısıyla ama genelde tahmin edilen şey gene endeksin 100'ün üzerinde kalacağı, iniş çıkışlar yaşansa bile öyle kalacağı düşünülüyor. Dow Jones için ilginç bir şey, 60 binleri zorlayacağı şeklinde yoğun tahminler var. Şimdi işte 49 binlerde, 46 bin, 48 bin, 49 bin civarında gidiyor. Bitcoin ya da kripto paralar için tahmin ede, burada tabii Bitcoin örnek alınıyor. 100 bin doların üzerinde gideceği, daha gidecek yolunun olduğu tahmin ediliyor. Ama orada ucu açık bırakılıyor. Yani 120 bin mi olur, 150 bin mi olur? Ama 100 bin doların genellikle üzerinde kalacağı yönünde bir tahmin yapıyor. Ama bunları etkileyecek pek çok şey var tabii. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşı var. Bak şimdi işte İsrail-Filistin savaşında, Lübnan'la olan ilişkilerde bir değişiklikler olmaya başladı. Ateşkese gelindi vesaire. Birçok konu var. Euro bölgesinin çıkıp çıkmayacağı, Amerikan ekonomisinin enflasyon, büyüme, işsizlik üçgeninde nerelere evrileceği gibi pek çok neden var. Tabii Türkiye açısından da birçok şey var, beklenti var. Özellikle enflasyon büyüme arasındaki tercihin ne yönde evrileceği, büyümenin mi tercih edileceği yoksa enflasyonda ısrar mı edileceği, bu dengenin nasıl sağlanacağı gibi birçok şey var. Ama işte bunların tahminlerine baktığımız zaman kabaca böyle bir şeyi öngörüyoruz. Yani böyle bir gelecek biz de öngörebiliyoruz. Altın iyi olacak. Bitcoin fena gitmeyecek. Bunları görüyoruz.
Evet. Tabii kısa dönemli bir hareket var. Hani dolar endeksinin güçlenmesi gibi evet, ama doğru. Orta vadede ne olur? O biraz da yeni Amerikan yönetimine aynen, bağlı ama bu bahsedilen ticaret savaşları olursa, bunu gerçekleştirirse o zaman bunun etkilerini şöyle bir kağıda biraz not aldım bakıyorum. Mesela bir global ticaret hacmi kesinlikle daralacak.
Evet.
Küresel büyüme bundan olumsuz etkilenecek. Tedarik zincirlerinde aksamalar olacak. Ülkelerde, birçok ülkede enflasyon artacak. Normaline göre biraz daha buradan gelen bir maliyet baskısı olacak. Jeopolitik gerilimin de artması beklenir. En azından Rusya ile Çin ve Amerika arasındaki ilişkilerin artması beklenebilir. Küresel piyasalarda istikrarsızlık buradan beslenebilir. Bu ticaret engellerinden. Aynı şekilde finansal piyasaları da olumsuz etkisi olabilir. Ve en fazla da gelişmekte olan ülke ekonomilerini bu olumsuz etkileyebilir. Ekonomilerini ve paralarını
doğru.
Ve sermaye hareketlerini etkileyebilir. Şimdi bu var ama buna varacak şekilde bir ticaret savaşına girilir mi? Muhtemelen Çin'e karşı dediğini yapacak ama bu küresel çapta bir diğer ülke vergi artışları falan orada bekleyebilir biraz daha. Onu hemen yani görmeyebiliriz. Yani
karşılıklı savaşlara dönecek kadar geniş olmayabilir.
Olmayabilir çünkü Çin'e siz koyduğunuz vergi evet. Bunu 14'ten 25'e yükselttiğiniz zaman muhtemelen aynı oranda da Çin Amerikan mallarını aynı şekilde mukabele edecek. Diğer ülkelere örneğin Türkiye'den olan ithalatın şeyini %10 artırdığınız zaman Türkiye'de benzer adım atacak. Yani Amerika'daki üreticileri zorlayacak bir gelişme var. Onun için bu Çin'e karşı adımları atabilir. Aynı çok sertlikte olmasa da ama küresel çapta diğer önlemler için bekleyebilir. Bunu zamanı yayabilir ya da tümden vazgeçebilir diye bende bir tahmin mi yoksa dilek mi diyeyim öyle bir şey var.
Ya ben katılıyorum. Dediğin çok doğru. Yani bunu genelleştireceğini, çok yaygın hale getireceğini ben de düşünüyorum.
Bir seçim propaganda malzemesiydi. Büyük ihtimalle, evet. Geldi kullandı. Evet. Bir de halk böyle korumacı söylemleri seviyor seçimler öncesi.
Çok seviyor. Amerikan halkı da seviyor ilginç bir şekilde.
Tabii Amerikan halkı çok seviyor. Çok 2016'da seviyor. Trump bu Çin düşmanlığını besleyerek bununla tabii, geldi. Şimdi tekrar aynı retorikle geldi. Onun için seçimde bu şeyler görevini yaptı söylem.
Doğru.
Bunu şimdi pratiğe dökmek işine gelmeyebilir diyorum.
Doğru. Katılıyor musunuz? Ben de katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Bu kadar yani bu dediğin çapta kalır. Evet. Çok yaygınlaştırmayabilir. Çünkü onun ters tepeceğini de görüyor. Kendisi görmese bile en azından etrafı görecektir.
Evet. Peki Mahfi abi son sorum. 100 liran olsa nasıl değerlendirirsin?
En zor soru. Bu biraz yatırım tavsiyesine evet. giriyor ama hani benim fikrim olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Ya da bunu böyle şey yapmayayım yani şu kadar demeyeyim. Biz her zaman sepet yapmaktan evet. yanayız. Yani bu sepette altın mutlaka bulunması lazım. Eskiden ben çok Bitcoin ve kripto para koyulması ya da çok düşük miktarlı konulmasını önerirdim. Şimdi biraz daha arttırdım. Altına benzer miktarda o kadar olmasa bile ona yakın miktarda bir kripto para konulabilir. TL mevduat mutlaka olması lazım. Hı. Çünkü şu anda kazandırıyor. Kazandım. Ama buna bakmak lazım. Yani nereye gidiyor? Hani koyup kısa vadeli bir aylık, üç aylık ondan sonra ona göre yenilenebilir şekilde devam etmek lazım. Hisse senedi olması lazım. Yani borsa yani eğer borsayla çok ilgili değilse insanlar böyle bir sepet yapmak konusunda çok ilgili değillerse yani izlemiyorlarsa hisse izlemiyorlarsa o zaman yatırım fonları tercih edilebilir. Yani içinde hisse senetlerinin de bulunduğu yatırım fonları tercih edilebilir. Böyle bir karma insanlar kendi görüşlerine göre işte %20 şu kadar %10 bu kadar diye kendilerine göre bu herkese göre değişebilir. Yani böyle bir şey çünkü birbirini dengeliyor. Yani birisi yükseldiği zaman birisi düşebiliyor, onun sigortası doğru. oluyor. Az riskli, belki az kazançlı böyle bir sepet ama riski de az. Çok büyük risk alıp da işte bütün varlığını belli hisse senetlerine koyanlar da var. Onların kayıpları da çok olabiliyor, kazanç da çok olabiliyor.
Dolayısıyla sepet yapın, paranızı sepete evet. koyun. Peki sepeti nereye koymak lazım? Onu da yastık altında evde tutmayın. Götürün bankalara, aracı kurumlara, finans kuruluşlarına
çok
koyun.
Doğru.
Oradan işlem yapın.
Çok doğru.
Değil mi? Son tavsiyemiz de olsun.
Aynen böyle. Evet.
Peki teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.